Ayrım 11. Silahların Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 90. Büyük amcası Ferhat gibi, Yerenik teyze de kuşkusuz çok yetenekli bir öykücüydü. Ama onun zamanında öykücüler artık revaçta değildiler. Kervanlar yola koyuldular. Tüccarlar, yüksek mevki sahipleri, bavullar ve denkler dolusu değerli ticaret eşyasıyla birlikte. Çamlıca tepesini geçtikten sonra gittiler, gittiler. Günler, aylar boyunca gittiler. Tepelerinde gökyüzü, önlerinde kervan başıyla Ferhat'ı da anlatırdı. Kervan başı olarak yolcularını nasıl sert ve adaletli biçimde yönettiğini. Örneğin, ne zaman yüksek rütbeli bir Türk subayı olağan dışı isteklerde bulunup özel muamele istese, Ferhat uyumayı reddeder, tehditler ya da vaatler onu yolundan döndüremezdi. Ama Ferhat'ın yeteneği en fazla sorumlu zamanlarda ortaya çıkardı. Bir tilki kadar kurnazdı. Yolcularının yaşamlarını ve mallarını tehlikeye atmaktansa eşkıya reisiyle pazarlığa oturup anlaşma yapmayı yeğlerdi. Bazen kar yolları kapatır ve ilerlemek mümkün olmazdı. Günlerce beklemek zorunda kalırlardı. Kervanın erzağı tükenir ve sabırla beklemekten başka çare kalmazdı. O zaman Ferhat yolcularını çevresine toplar, onlara ziyafetler, şölenlerle ilgili öyküler anlatır, lezzetli yiyecekleri öyle bir maharetle tasvir ederdi ki, dinleyenler açlıklarını unutmakla kalmaz, iyice doymuş, ağırlaşmış hissederlerdi kendilerini. Tehlike baş gösterdiğinde Ferhat efsanevi kahramanlar ve onların yaptıklarına dair öyle canlı hikayeler anlatırdı ki yolcuların bazıları neredeyse haydutlar saldırsın diye dua ederlerdi. Böylece ne kadar cesur olduklarını gösterebilecek fırsatları olacak ve gelecekteki öykülerden birinde yer almayı hak edeceklerdi. Yerenik teyze bunları anlatırken çoğu zaman gözlerinde yaşlarla gülümser ya da gözyaşlarına boğulurken aynı zamanda gülerdi. Hiç ara vermeden bastırılmaz heyecanlardan olağan dışı bir sükunete geçiş yapardı. Saatlerce tek kelime etmeden hareketsiz oturabilirdi. Bazen de anında yanıtlayacak gücü kendinde bulamadığı bir sorunun cevabını açıklamak için bütün bir gün uğraştığı olurdu. Kötü günler. Bir sabah annemi yatağında hasta bulduk. Babam işe gideli epey olmuş, büyük annem ve teyzelerim de ancak üst üste içtikleri kahvelerden sonra annemin yokluğunu fark edebilmişlerdi. Onu yatağında çok derin bir umutsuzluk içinde oturur buldular. Ne olduğunu sordukları zaman sanki konuşmaktan acizmiş gibi cevap veremedi ve yanaklarından aşağıya yaşlar süzülmeye başladı. Bu umutsuzluğa açık bir neden bulunamadığı için önce kötü bir rüya görüldüğüne yoruldu. Kaygılanacak bir şey yoktu, geçerdi. Ama annemin umutsuzluğu günler günler boyunca sürdü. Yavaş yavaş çevresindeki her şeye ilgisini kaybetmişti. Buna çocukları da dahildi. Bizi daha önce hiç görmemiş gibi davranıyordu. Aile doktorumuz Torkomyan, Paris'ten yeni dönmüş genç bir adamdı. Ve bebekken kendi annesi hasta olduğu için büyük annem ona süt annelik yapmıştı. Elinden gelen her şeyi yaptı ama hiç yararı olmadı. Annemin melankoli teşhisi koydukları hastalığı yaşam biçimimizi kökten değiştirdi. Melankoli. Toplu yazılarının 4. cildinde Londra 1924-25 Freud bir psikozu şöyle tanımlar. Son derece açık bir bezginlik, dış dünyaya karşı ilginin sona erişi, sevme yeteneğinin kaybı, tüm etkinliğinin engellenişi, bireyin kendine ait fikirlerinde kendini suçlama, kendine hakaret biçiminde ifade bulan bir aşağılamadır. ve bir ceza beklentisi vehmiyle doruğa ulaşır. Her şeyi bir kenara bırakan babam, bütün zamanını doktor eczane arasında ve eve koşup hastaya bakmakla geçirmeye başladı. Annemin hastalığı bütün ev halkına hakim oldu. Biz küçükler ne zaman bir şey yapmaya kalkışsak hemen kendimize gelmemizi söylerdi. Anneniz hasta, sessiz olun. Teyzelerim annemi her sabah büyük güçlükle yataktan çıkarıp giydirerek aşağıya indiriyorlar. Annem bütün gününü bir koltuğa büzülmüş, yerinden bir santim bile kıpırdamadan, içini bile çekmeden, gözlerinden seller gibi yaşlar inerek geçiriyordu. Azıcık süt ya da çorba içirmeye kalksalar, kaşığı sıkılı dişlerinin arasına adeta zorla sokmak zorunda kalıyorlardı. Yavaş yavaş annemin görünüşü değişti. Rengi soldu. Ağzı kalıcı ve derin bir hüzün ifadesine büründü. Her zaman yaşlı olan gözleri çukurlara gömüldü ve bakışlarını artık hiçbir şeye odaklayamaz oldu. Pera'dan bir Fransız uzmanla konsültasyon yapan Doktor Torkomyan, annemin çok ağır bir sinirsel bozukluktan mustarip olduğuna ve her an intihara kalkışabileceği için gece gündüz izlenmesi gerektiğine karar verdi. Kız kardeşimle beni annemden uzak tutmaya çalışmalarına rağmen biz arada odasına sızmayı başarıyor ve onun gözyaşlarıyla yol yol olmuş yüzünü üzüntüyle seyrediyorduk. İfadesinde içimi daraltan ve bana derin bir acı veren bir şey vardı. Durumunun ciddiyetini ve bunun aile üzerinde yarattığı mutsuzluğu açık şekilde anlayacak kadar büyük değildim. Ancak gördüklerim beni öyle derinden etkiliyordu ki, bitmez tükenmez hıçkırıklara boğulduğum uykusuz geceler geçiriyordum. Babam annemi hastaneye yatırmayı reddettiği ve kendisi hayatta olduğu sürece onu asla yabancıların eline bırakmayacağını söylediği için teyzelerim annemi gece gündüz göz hapsinde tutuyorlardı. Hastalığının ortaya çıkışından yaklaşık bir ay kadar sonra annem ansızın sessizliğini bozdu ve şeytani kahkahalar atmaya başladı. Konuşmaya da başlamıştı ama dedikleri anlaşılmıyordu. Sık sık görsel ve işitsel sanrılar yaşıyordu. Doktorlar durumun kötüye gittiğini söylediler. Bütün birikimlerimizi tükettikten sonra babam borçlanmaya başladı. Maddi açıdan tam anlamıyla perişan durumdaydık. Hüzün ve endişe tüm aileyi ele geçirmişti. Ve herkesin dikkati annemin üzerinde olduğu için kız kardeşimle ben kendi evimizde öksüzler gibi olmuştuk. Bahçede ve alt kattaki odalarda sessiz sedasız dolaşıp duruyorduk. Arada sırada büyük annem şaşkın bir halde ve titreyerek bize göz kulak olmaya çalışıyordu. Bazen de biz Yeranik teyzenin bütün gün tek başına çalıştığı odasına sığınıyorduk. Ve bu sessiz, kasvetli evin içinde annemin hep uzun çırpınmalar içindeki hıçkırıklarıyla sollanan çılgın kahkahaları, trajik çınlamalar yapıyordu. Kötülükle ilk tanışmam da bu zamana rastlar. Bütün komşularımız sanki felaketimiz onlara derin bir keyif veriyormuş gibi davranmaya başlamışlar, evimizdeki bütün olağan gelgitleri örtülü perdelerin ardından gözetlemeye koyulmuşlardı. Evimize teklifsizce girip çıkmakta ve bizlerin yani küçüklerin önünde her çeşit düşüncesiz ve kaba yorumlar yapmaktaydılar. Uzak bir mahalleden geçerken bile parmaklarıyla beni gösterip seslerini alçaltmadan şöyle diyorlardı. Bu Şirin'in, Agani'nin kızı. Ardından da birbirlerine gizli bir şeyler fısıldıyorlardı. Bir gün tüm ruhumla nefret ettiğim bir komşumuz olan Paris Hanım bana hain bir neşeyle şöyle dedi. Artık annen falan yok. Duyuyor musun beni? Ölmüş ve gömülmüş de olabilirdi pekala. Onun için kendine gel. 3 yıl sonra o kadının kafasına koca bir taş fırlatarak öcümü aldım. Bu anormal hareketime neyin sebep olduğunu kimseler anlayamadı. Ben de açıklamayı reddettim. O yaramazlığım bana sık sık hatırlatılır ve benim gibi bir veletten her şeyin beklenebileceği söylenir olmuştu. Bize karşı birazcık olsun merhamet belirtisi gösterenler, Üsküdar'ın yoksul mahallelerinde oturanlardı yalnızca. "Söylesenize Yeranik Hanım," diye kadınlar kapı ışıklarından seslenirdi. "Kız kardeşiniz nasıl oldu?" Ayrıntılı bir muayenenin ardından Fransız uzman annemin hastalığının nedenini bulduğuna karar verdi. Babam teşhise katılmıştı ama teyzelerim aynı fikirde değildiler. Sadece büyük annem mütevekkil bir ifadeyle başını salladı ve babama katıldığını bildirdi. Bir keresinde Yeranik teyzenin Garyen Hanım adlı bir arkadaşına gözyaşları ve kahkahalar arasında baksana dediğini duydum. Fransız doktora inanacak olursak babamın yediği ekşi üzümler Agarmi'nin dişlerini kamaştırmış. Bu doğruysa eğer bizler niye hasta değiliz? Haklısın dedi Garyen Hanım. Biraz düşündükten sonra mantıklı gelmiyor. Bu hastalık sadece kötü bir zamanla denk gelip ona musallat olmuştur. Bununla birlikte Yeranik teyzenin acı bir tevekkülle her şeyi kabul ettiği zamanlarda olmuyor değildi. Başka ailelerin babaları çocuklarıyla torunlarına mal mülk bırakır, bizimkinin bütün bıraktıysa bir lanetten başka bir şey değil. Yeranik teyzenin kastettiği şeyin büyük babamın alkolizmi olduğunu yıllar sonra anladım. Bebek evi. Annemin hastalığı beni öyle derinden etkilemişti ki doktor bir süreliğine evden uzaklaştırılmamı salık verdi. Uzun süre tereddüt eden babam sonunda beni Üsküdar'ın tepelerindeki yeni mahallede yaşayan Santukt Hanım'ın yanına göndermeye razı oldu. Babam Santukt Hanım'ın düğününde sadıçlık yapmış ve ona düğün armağanı olarak pahalı bir inci kolye vermişti. Bu yüzden Santukt Hanım ona hep minnet duyguları beslerdi. 30'unu geçmediği halde Santukt Hanım'ın genç, güzel yüzünü çevreleyen gümüş bukleler halinde bembeyaz saçları vardı. Her zaman özenle giyinir, Üsküdar'ın kadınları arasında bir zevk ve zerafet timsali olarak anılırdı. Bize her geldiğinde ondan çok hoşlanan babamın gözleri sevgiyle ışıldardı. Santukt Hanım'ın bazı kusurlarını babamın görmezden gelmesine hiç dayanamayan evin kadınları, onun hafif bir kadın olduğunu söylemek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlardı. Santukt Hanım Ermenice'yi iyi konuşuyordu ama aksanı yabancıydı. Bir Ermeni ailesi tarafından evlat edinilen, terk edilmiş bir Rum çocuğu olduğu rivayetleri dolaşıyordu. Olayın aslını yıllar sonra keşfettim. Annesinin bir Rum berberle ilişkisi olmuş. Çocuğu doğurduktan sonra gizlice kapı eşiğine yerleştirmiş. Onu Rum kilisesine bırakmak yerine evlat edinmesi için kocasını kandırmıştı. İstanbul'un Rum ve Ermeni ailelerinde böyle evlat edinilmiş çocuklar çoktu. Santukt Hanım'ın kocası Aleksen Ağa yaşlı bir adamdı. Kupkuru, bir deri, bir kemik, biraz da kamburdu. Çarşıda iyi bir işi vardı ve durumları gayet iyiydi. Aleksen Ağa, konuşma yeteneğini yitirdiği şiddetli depresyon nöbetlerinden mustaripti. Bu nöbetler o kadar düzenli bir biçimde tekrarlanıyordu ki, herkes durumu dünyanın en doğal şeyiymiş gibi kabullenmişti. Zamanı geldiğinde insanlar Aleksen Ağa'nın sorununun başladığını söylerlerdi. Karısı bu dönemleri tam olarak bilir ve günleri yaklaştığında son dakika düzenlemelerini yapmak için telaş ederdi. Aleksen Ağa derdi kocasına, sorunun başlamadan şu su oluklarımızı tamir eder misin? Çok yakında yağmur mevsimi başlayacak. Duvarlarımız zarar görebilir. Hatırladığıma göre, Alexandra'nın rahatsızlığının başlamasının hemen öncesinde Santuk Tanım beni evine götürmeyi önermişti. Babama, Alexandra'nın sorunu her gün başlayabilir artık dediğini duydum. Ben de konuşacak kimsem olmadığından tek başıma sıkıntıdan patlayacağım. Lütfen çocuğu alayım. Bana büyük bir iyilik etmiş olursunuz. Babam nihayet razı olduğunda Santuk Tanım gelip elimden tuttu, yürüyerek onun evine gittik. Onlardaki ilk günlerimde Alexandra iyiydi. Her sabah yataktan çıkıp pijamalarıyla koltuğa otururdu. Karısı kahvesini hazırlar, mangalda ekmek kızartır ve bir dilim kaşar peyniriyle ona verirdi. Kaşar, bir Yunan peyniri. Sert, pürüzsüz, dinlendirilmiş, hafif çeşneli. İtalyan provolone benzeri. Tam bir sessizlik içinde kahvaltısını tamamladıktan sonra üzerini değiştiren Alexandra, karısı arkasında merdivenlerden avluya iner, terliklerini çıkarıp ayakkabılarını giyerken karısı elinde şemsiyesiyle yanı başında beklerdi. Bu süre aynı zamanda Santuk Tanım'ın yumuşak, tatlı bir sesle günün siparişlerini verdiği zamandı. Ve Alexandra'ya giderken Santuk Tanım eşikte durup köşeyi dönene kadar onu gözleriyle takip ederdi. Bütün bunlar komşuları tarafından perdelerin arkasından dikkatle izlenir, Santuk Tanım'ın tebessümünü, itirasını görenler yorumlarına başlardı. Ama ne şıllık! Ay, sanki yine evliymişler gibi. Alexandra'ya gittikten sonra Santuk Tanım yemek yapmaya mutfağa inerdi. Aşırı bir itina ve tek bir arzuyla çalışırdı. Alexandra'yı mutlu etmek. Kendine ait ihtiyaçları yok gibiydi. Hayattaki tek amacı onu memnun etmekti sanki. Alexandra'nın asık suratında bir tebessüm emaresi görebilme umudu onun için yeterli bir ödüldü. Ancak bu tebessüm çok ender bir hadiseydi. Santuk Tanım bunu bir yenilgi olarak düşünmez ve az buçuk hoşnut bir ifadeyle bir sır verir gibi bana şöyle derdi. Alexandra hiçbir şey demedi ama dolmamı sevdi. Dolma. Sevilen bir yakın doğu yemeği. Et, pirinç, sebzeler ve baharatlarla doldurulmuş yeşil biber, domates, sakız kabağı. Ayrıntılar için bakınız Alice Antreasyan'ın Günümüzün Ermeni Mutfağı. New York 1975. Gözlerinden anladım. Öyle sevdi ki ikinci tabağı istedi. Santuk Tanım işleriyle meşgulken ben bahçede dolaşır, ip atlar ya da bir ağaçta çılgınlar gibi sallanırdım. Ve artık yapacak hiçbir şey bulamadığımda kirli topraktan tarhlarında büyüyen küçük bitkiler ve cılız çiçekleri seyrederdim. Silahların bahçeleri ne kadar uzakta kalmıştı. Bazen onları öyle özlüyordum ki dayanılmaz bir kedere kapılıyordum. Alexandra'nın sorununun günü geldiğinde Santuk Tanım'ın depresyona girme sırası da gelmiş oldu. Bazen sessizce ağlar ve bana içini açardı. Eğer bir çocuğu olsaydı başka hiçbir şeyi aldırmayacaktı. Böyle anlarda beni kollarına alır, gözyaşı izleriyle yol yol olmuş yüzünü yanağıma bastırır ve kulağıma türlü türlü güzel, tatlı sözler söylerdi. Bir gün kimseye bir şey söylememem için benden söz aldıktan sonra bana kendisinin de çocukları olduğunu açıkladı. Yüzü pırıl pırıl, gülümseyerek elimi tuttu ve beni yukarıdaki odalardan birine çıkardı. Bir çekmecenin kilidini açtı, bir sürü bebek çıkarıp divanın üzerine yan yana sıraladı. Pera'da bir Fransız mağazasından alınmış pahalı bebeklerdi bunlar. kolları bacakları oynuyor, gözleri açılıp kapanıyordu. Hepsi de pembe, mavi, sarı ve kırmızı kadifeden elbiseler giymiş, kurdelelerle süslenmişlerdi. Üstelik her biri kendine ait bir isme ve kişiliğe sahipti. "Bu Siranuş," diyordu Santuk Hanım. "İyi kızdır. Senin gibi dik kafalı bir yaramaz değil. Bir şey söylediğinde beni dinler." Sonra tatlı bir sesle konuşuyordu onlarla ve arada onların itirazlarını dinliyormuş gibi yapıyordu. Şöyle bir şey söylüyordu örneğin. "Dişinin ağrıdığına şaşmamalı. O kadar şeker yeme demiştim ben sana, değil mi?" Ve parmağını sallayarak azarlıyordu bu cansız yaratıklardan birini. Zamanla kendini bu oyuna öyle kaptırdı ki artık bu bebeklerin canlı olduğuna inanır gibiydi. Bir keresinde hepsi aynı anda konuştukları için bütün sorularını bir anda yanıtlayamadığından telaşa bile kapıldı.
"İşkuhi, şu kir içindeki önlüğe bak. Böyle olmaz biliyorsun. Her gün önlüklerinizi yıkayamam. Ay, bu evde yapılacak binlerce işim var benim, insaf et."
Bu maskaralık beni öyle derinden etkilemişti ki ben de çevremde olup bitenleri anlamamaya başlamış, bebekleri her görüşümde sanki canlanıyorlarmış, kolları, bacakları, gözleri hareket ediyormuş gibi ürkütücü bir duyguya kapılmaya başlamıştım. Benim de bebeklerim vardı. Kırık kolları, bacakları, saçsız kafalarıyla sıradan bez bebekler. Ve onlarla canlı olduklarını hayal ederek oynardım. Ama bu başka bir şeydi. Onları öyküler yaratmak için kullanırdım. Onlarınkiyle asla karıştırmadığım kendi yaşamım vardı benim. Santuk Hanım'ın ise kendine ait bir yaşamı yok gibiydi. O zamanlar bunu çok net anlayamıyor, sadece belli belirsiz bir şekilde seziyordum. Ama yine de o odaya bir daha çıkmayı reddettim. O günü de hiç unutmayacağım. Santuk Hanım gözleri dalmış, elindeki işi bırakıp sesinde gerçek bir panikle "Ah, sanırım Koharik hastalandı," demiş ve merdivenlere koşmuştu. Üzerime bir aksilik çöktü ve günün geri kalan kısmında bahçede amaçsızca dolaşmaktan başka bir şey yapmadım. Sonunda Santuk Hanım aşağıya indiğinde de beni eve götürmesini söyledim ve kararımda ayak diredim. Santuk Hanım'a verdiğim sözü tuttum ve sırrını kimseye söylemedim. Bir daha da o eve hiç gitmedim. Öğretmen. Aşçıyan adındaki öğretmenim, görünüşüne çok özen gösteren, işlemeli beyaz yakaları ve manşetleri olan elbiseler giymeyi seven genç, güzel bir kadındı. Büyük bir hayranlık halkasıyla çevrilmesine neden olan Sarı Güller adlı şiiri yazmıştı. Kendisiyle yakın bir ilişki kuramamama karşın ondan çok hoşlanıyor ve teneffüslerde mümkün olduğu kadar yakınında bulunmaya uğraşıyordum. Bir gün bana gülümsedi ve ben o gülümsemeyi ömrüm boyunca derin bir minnet hissiyle anımsadım. Yumuşak ve tatlı huyluydu. Her zaman yanında taşıdığı defterine bir şeyler karalar, sonra hülyalı gözlerini boşlukta bir noktaya dikip öylece kalırdı. Yeni şiirler de yazıyor olmalıydı ama Sarı Güller'in ardından başka bir şey yayımladığını sanmıyorum. Kirazlar. Bir gün teneffüste Melania adındaki kız okul bahçesinde kiraz yiyordu. Baharın ilk günleriydi. Kirazlar daha turfandaydı. Melania'nın karşısında yoksul ailelerden birinin kızı oturmuş, imrenerek kirazlara bakıyordu. Melania kirazları bir eline alıyor, öbür eliyle sapını koparıp ağzına atıyor, meyvanın sulu etini ısırdığında öbür kız da sanki kendisi yiyormuş gibi aç dudaklarını oynatıyordu. Bu manzara bana korkunç geldi ve daha fazla dayanamadım. Çok seri ve vahşice bir hareketle Melania'ya doğru fırlayıp elinden kirazları kaptım ve bahçe duvarının öbür tarafına savurdum. Neden Melania'nın değil de
yoksul kızın gözyaşlarına boğulduğunu da hiç anlayamayacağım. 11. ayrımın sonu. Sayfa 98.